Ayrım 20, sayfa 217. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Moxie geçmişe dair derin bir özlem duydu. Geceler, insanlar, efsaneler. Çok hoşuma giderdi dedi Moxie. Gelmek isteyeceğini bilseydim yanımda bir de at getirirdim. Dışarıda işler biraz karışık. O nedenmiş Jimmy? Peşimde birkaç kötü adam olabilir. Hep öyleydi. İkimizin de peşinde kötü adamlar vardı. Haklısın Jefferson. Fakat aradan epey zaman geçti. Neredeyse 10 yıldır gül fideleri dikiyorum. Bir kiralık katil mi? Evet ve başka bir şey daha. Jefferson'ın gözlerinde sıkıntı belirdi. Yolda insanlardan çok daha kötü şeyler var Jimmy. Bu bir yol deyişiydi. İkisinin de en az 1000 defa duyduğu bir cümleydi. Bizzat şahit oldukları bir hakikatti. Evet var. Canını yakıyor değil mi? Ata binmek mi? Ata binmek ve de binmemek. Evet yakıyor. Önceki gece ağrıdan doğru düzgün uyuyamadım. Sana inanıyorum. Jefferson tekrar kıkırdadı. Bu sefer daha sessizdi. Şimdi olduğu yerde doğrulmuş ve işaret parmağını Moxie'ye doğrultmuştu. Jimmy, 2 gün boyunca saklandığımız şu deliği hatırlıyor musun? Ürpertiler aşkına Jimmy. O heriflerin tepemizden geçtiğini en az 10 kere duymuş olmalıyız. Bütün gün boyunca nerede olabileceğimiz konusunda teoriler uydurup durmuşlardı. Oysa tam altlarındaydık Jimmy. Hemen altlarındaydı. Sandalyesinde tekrar arkasına yaslandı ve ellerini göğsüne götürerek güldü. Moxie gülümsedi ve pencereden dışarı baktı. Atı hala karnını doyurmakla meşguldü. O günler hakkında yazıyor musun diye sordu Moxie. Biraz dedi Jefferson. Uzun yıllar boyunca bazı şeylere kafa patlatmanın yükü hakkında yazıyorum. Moxie başıyla onayladı. O kitabı okurdum. At sırtında yapılan yolculuklarla ilgili de yazıyorum. Çünkü ikisini birbirinden ayıramıyorum. Düşünmek ve ata binmek. Yolculuklar ve düşünceler. Moxie başını kaldırıp yukarı baktı ve tavanda da yazılar olduğunu gördü. Sırtını bunları yaparken mi incittin? Aynen öyle oldu. Hiç fotoğrafını çektirmeyi düşündün mü Jefferson? Elbette düşündüm. Bir keresinde fotoğraf makinesi olan bir adamla karşılaştım. Onun gibi bir şeyi çalmanın benim için sakıncası olmazdı. Moxie tekrar gülümsedi. Eski günlerdeki gibi onlar bizi izlerken biz onları soyardık. Eski günlerdeki gibi. İkisi de güldü. Jefferson öksürdü. Sonra Moxie yola koyulsam iyi olur Jefferson dedi. Benden bir şey almaya geldiğini sanmıştım Jimmy. Alabilirim dedi Moxie konuyu açtığı için Jefferson'a minnet duyarak. Bu kadarının bana yettiğini kendi gözlerinle gördün. Gördüm. Jefferson güçlükle ayağa kalktı ve odayı bir ucundan diğerine dolaştı. Moxie adamın deri ciltli kitaplardan oluşan bir yığının arkasında didik didik bir şeyler aradığını duyabiliyordu. İçecek bir şey ister misin Jimmy? Teşekkür ederim ama hayır Jefferson, fakat dönüşte teklifine hayır demem. Moxie ayağa kalktı. Jefferson sarı bez çantayı ona uzattı. İyi görünüyorsun Jimmy. Peşindekileri dert etme. Asıl endişe etmesi gereken onlar. Moxie başıyla onayladı. Sana getirdiğim giysileri dene Jefferson. Seni görmek güzeldi eski dostum. Jefferson Moxie'nin elini avuçlarının arasına aldı. Senin de gelemediğim için çok üzgünüm. Moxie arkadaşının gözlerindeki özlemi gördü. Sanki Jefferson'ın vücudundaki kemiklerin her biri tıpkı bir müptela gibi yola özlem duyuyordu. Jefferson Moxie'yi kapıya kadar geçirdi. Senin şu 4 bacaklıya son bir kez daha bakacağım. Dışarı çıkıp taş basamağa adım attıkları sırada Moxie, Jefferson, eğer buraya topal bir adam gelirse onunla konuşmana gerek yok. Herhangi bir fiziksel sorunu olan kimseyle de konuşma, anladın mı dedi. Elbette Jimmy, anladım. Eğer tek kollu, topallayan, tek gözlü ya da o tür biri kapını çalacak olursa ona yanıt vermeyeceğinden emin olmak istiyorum. Elbette Jimmy. Moxie şefkatle eski dostunun omzuna vurdu. Eğer o eski güzel günler gerçekten inandığımız kadar güzelse yakında dönüş yolunda beni yine göreceksin demektir. Bulduğum bütün kitapları sana getireceğim. Çok sevinirim, Jimmy. Et için teşekkürler, Jefferson. Moxie Jefferson'ın verdiği çantayı sıkıca tutarak çimenliği boydu boyunca geçti. Çantayı daha önce yeşil heybeyi bağladığı yere iliştirdi ve atın bağını çözdü. O anda Harrows'un ne kadar uzakta olduğu tüm netliği de zihninde canlandı. Sanki kendisiyle Carol arasındaki çakıl taşlarının sayısını bile hesap edebiliyor gibiydi. Yolun uzunluğunu. Akıllı kız, dedi Moxie atını okşayıp ardından sırtına binerken. O çok akıllı bir kız, haklısın Jimmy. İhtiyar kız, diye seslendi Jefferson evinin önündeki basamaktan. Ve karanlık çökmeden seni oraya götürecek, hiç endişe etme. Moxie şapkasının siperliğine hafifçe dokunarak ona veda etti ve atını döndürdü. İkisi de dinlenmiş, karınlarını doyurmuş ve yolculuğun geri kalanına hazırdı. Jefferson'ın tuğla okul binası arkasında kalırken Moxie o noktadan sonra yolda karşılaşacağı kimselerin dost olmayacağını biliyordu. Yalnızca uykudaki Carol ve onu uyandırmasını istemeyenler olacaktı. Opal Evers Malikanesi'nde. Şerif kapıyı iki kere vurduktan sonra kapının koluna davrandı. Şerif yardımcısı bir şey demek üzereymiş gibi bir ses çıkarsa da Opal'in bakışlarını görünce tek kelime etmedi. Kapı kilitliydi. Bu yüzden Opal kapıya bir kez daha vurmak zorunda kaldı. Dwight'a seslenince sesi çıt çıkmayan bahçede gürledi. Artık tamamen sabah olmuştu. Buraya kadarki yolculukları Opal'in söylediğinden daha uzun sürmüştü. Ve güneş doğmuş adeta caka satıyordu. Cole gökyüzüne bakınca evin tepesinden yükselen güneşi gördü ve bir an için böylesi bir evin içinde kötü şeylerin olabileceğine dair inancını kaybetti. ''Sanırım evin etrafından dolanıp arkadan girmemiz gerekecek,'' dedi Opal. Cole başıyla onayladı ama hareketlenmedi. O anda Şerif ona öyle ters baktı ki Cole evin etrafından dolanıp arkadan girmesi gerekenin kendisi olduğunu anladı. Şerif'i kapının önünde dikilir vaziyette bıraktıktan sonra Carol'ın kendi elleriyle çimenlerin arasına yerleştirdiği taşlardan oluşan patikaya yöneldi. Güneş ışığında çimenlerin arasında sarı benekler görünüyordu. Cole o kısımların ölü olduğunu düşündü. Sincaplar telaşla büyük söğüt ağaçlarına tırmanıyordu. Evin köşesinden döndüğü sırada Şerif'in bir kez daha Evers'a seslendiğini duydu. Bulunduğu noktadan bakınca bayır aşağı inmekte olduğunu fark etti ve Carol'ın bahçelerine ve arka kapıya çıkacağını varsaydığı taş patikayı tepeden gördü. Adamla dinlenirken, çalışırken ya da daha da beteri yas tutarken karşılaşma riskini almak istemediğinden o da Everson adını seslendi. ''Bay Evers, ben Şerif yardımcısı Cole ve Şerif Opal de yanımda. İyi olup olmadığınıza bakmaya geldik.'' Yanıt yoktu. Cole sessizliğin Opal'in dediği gibi şarjörü dolu türden olup olmadığını merak etti. ''Bay Evers, ben Şerif yardımcısı Cole.'' Arka kapıya vurdu ve onu takip eden boş yankıyı dinledi. Opal'i ön kapıyı açmaya çalışırken hayal edebiliyordu ve eğer aynı şeyi yapmazsa Şerif arka tarafa geldiğinde azarlanacağının da farkındaydı. Son defa seslendi ve kapının koluna davrandı. Kapının kilitli olduğunu görünce derin bir oh çekti. Evde değil. Cole kapıdan uzaklaştı ama sonra yeterince uğraşmadığını düşündü. Opal'in de aynısını söyleyeceğinden emindi. Geri dönüp kapının kolunu tekrar denedi ve kapı açıldı. Cole dikkatle karanlığa baktı. ''Bay Evers, ben Şerif yardımcısı Cole. Şerif Opal de ön tarafta, size ulaşmaya çalışıyorduk. Opal sizinle biraz konuşmak istiyor.'' Ne yanıt geldi ne de içeride bir kıpırdanma oldu. Cole içeri girip kapıyı arkasından kapattı ama sonra tekrar açtı. Kapının aralığından süzülecek ışığa ihtiyacı vardı. Odayı geçti ve kendini mutfakta buldu. Kendine ait olmayan bulaşıkları, tezgahta duran bardağı, masanın üstündeki kaseyi görünce tuhaf hissetti. En nihayetinde davetsiz bir misafirdi. Koridoru geçerek ön kapıya gitti, kapının kilidini açtı ve Opal'i hala orada dikilir vaziyette buldu. İçeri kendin girdin değil mi? Kol kaşlarını kaldırdı. İstediğinin bu olduğunu sanmıştın. Çoktan eve göz gezdirmeye başlayan Opal Kol'un yanından geçip içeri girdi. Burası epey soğuk Kol, haksız mıyım?
Haklısın Şerif.
Opal meraklı gözlerle oturma odasına ve ardından yemek odasına göz gezdirdi. Opal ahşap döşemelerin üzerinde takırdayan çizmeleriyle oradan oraya dolanıp ilgisini çeken şeyleri yakından incelemek için dururken Kol da onu takip ediyordu.
Sanırım alt kata insek iyi olacak dedi Opal.
Şerif.
Evet Kol.
Eğer kadın oradaysa ne yapacağız?
Ne mi yapacağız? Onu tepeden tırnağa etraflıca inceleyeceğiz ve Dwight Everson Alexander Wolf'un kim olduğunu açıklayabileceğini umacağız.
Onu tepeden tırnağa inceleyeceğiz.
Evet öyle.
Morluklar ve onun gibi şeyler için.
Opal antrede asılı avizeye bakıyordu ama şimdi yardımcısına dönmüştü. Evet öyle Kol. Cinayet emaresi olup olmadığına bakacağız. Perde zevklerine değil. Kol başıyla onayladı ve Opal'in peşi sıra evin derinliklerine daldı. Şerif çalışma odasına göz attı. Masadaki kağıtlara baktı ve evet, Manders'ın gözlerinde korkuya benzer bir şey gördüğünü düşündü. Sabahtan akşama kadar ölülerle uğraşan bir adamın gözlerindeki korku, ölülerin göz kapaklarına makyaj yapılırken, artık nefes almayan davul gibi şişmiş kadınların etli yüzleri süslenirken, cesedin başında bekleyen bir adam. Manders çocukları gömmüştü. Jane Fleury onu toprağın altına gönderen boğmacaya yakalandığında yalnızca 5 yaşındaydı. Doris Mickey'nin oğlunun cesedi de oğlan evlerinin çatısından düştüğünden tanınmayacak halde olmalıydı. Eğer Harrow'sta o nihai sonun ürpertisine bağışıklık kazanmış biri varsa o da Robert Manders idi.
Şerif!
Cole mutfaktan sesleniyordu. Opal yardımcısının yanına gitti.
Burada kilere açılan bir kapı var.
Opal mutfağa girdi ve başını kapı boşluğundan uzattı. Duvardaki mumu aldı ve Cole'un kibrit olup olmadığını sordu. Yardımcısı mumu yaktı.
Şimdi dedi Opal, en iyisini umalım.
En iyisi nedir?
Hiçbiri dedi Opal, olabileceklerin hiçbiri iyi değil. Cole gıcırdayan basamaklarda Opal'i takip etti. Kilerin zeminine ayak bastıkları andan itibaren Opal ne konuştu ne de Evers'a seslendi ve Cole da aynı şeyi yapması gerektiğini anladı. Şerif durdu ve mumu duvara yaklaştırarak orada bulduğu valizi incelemeye koyuldu. Kutular boştu. Cole, Şerif'in Dwight Evers'ın yakın zamanda bir yerlere gitmeyi planlayıp planlamadığını tespit etmeye çalıştığını tahmin etti. Opal döndü ve ışığı sığınağa açılan kapı boşluğuna tuttu. Harrow'sun varlıklı sakinleri bodrum katlarına bu tip odalar yaptırırlardı, sığınaklar. Kimilerinin yer altında sayısız odası vardı. Opal'in Harrow'sun bodrum katlarında bazı kötü şeyler bulduğu olmuştu. Beton zeminde ayaklarını sürüye sürüye sığınağın girişine doğru yürüdü ve durdu. Mumu kendisinden epey ileride tutuyordu.
''Hiçbir şey yok.'' diye fısıldadı.
Cole adamın omzunun üzerinden bakınca aynı hiçliği gördü. Masa niyetine kullanılan taş tabla dışında bomboş sayılabilecek, morgdan farksız buz gibi bir oda. Opal odaya girdi ve mumu aşağı indirerek tablanın öte yanındaki zemini aydınlattı. Cole adamın neyi aradığını bilmiyordu ama aradığını bulamadığından emindi. Ama yine de tablanın üzerinde biriken tozla bazı izler vardı. Kürek kemiklerine denk gelen iki nokta ve başın arka tarafının bırakabileceği daire şeklinde temiz bir iz. Opal odadan çıkarken Cole'a onu takip etmesini işaret etti ve rutubetli bodrum katının geri kalanını incelediler. Karşı duvarın önünde kitaplar, kağıtlar, el aletleri gibi geleneksel ev eşyalarıyla dolu birkaç sandık duruyordu. Opal Cole'a döndü. Kadın nerede? Artık fısıldamayıp konuştuğundan sesi taş duvarların arasında yankılanıyordu.
Hazırlanıyor olamaz mı Şerif?
Opal başıyla onayladı. Önceki gece gelebilmiş olsaydı neler olacağını merak etti. Doğru olabilir. Şerif ışığın aydınlattığı yerleri inceleyerek bir dakika kadar daha oyalandıktan sonra gerisin geriye merdivenleri çıktı. Mutfağa varınca Cole'a yatak odalarını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. Cole adamın peşinden basamakları tırmanmaya koyuldu. Koyu renkli ahşap gıcırdıyordu.
Şerif ilk kapıyı denedi ve odanın ana yatak odası gibi göründüğüne karar verdi. Odayı boylu boyunca geçti. Perdelerin arasından dışarı baktı ama sonra alçı duvardaki kurşun izlerini görünce duraksadı. Vay vay. Kan yok dedi kol Şerif'in yanında çömelerek. Her Rose'un en şık evlerinde bile kurşun deliği bulmak pek alışıla gelmedik bir şey değildi. Kanun adamları üst kattaki odaların dördünü de kontrol etti.
Burada değil dedi kol.
Hayır değil. Birinci kata döndüler. Ön kapıyı içeriden kilitledikten sonra arka kapıdan dışarı çıktılar. Kol pis işlerin döndüğünü mü düşünüyorsun Şerif diye sordu.
Hayır demek isterdim kol.
Ama bilmiyorum. Bir kez daha Manders'ı anımsadı. Son 20 yıldır her o sınırları içinde ölen herkesin kauçuğumsu elini sıkmış olan Manders'ı. Ölüm konusunda yerel otorite olmuş, ölüme karşı hassasiyetini yitirmiş olan Manders'ı. Ancak bir canavar Robert Manders'ı böylesine sarsabilirdi. Ama ya Dwight Evers?
Haydi gel dönelim dedi Opal. Kern muhtemelen açlıktan kürdan kadar kalmıştır.
Şerif yardımcısı kasabaya dönüş yolunda tek kelime etmedi. Düşüncelere daldığında Şerif'i rahatsız etmemek gerektiğini biliyordu. Güzel bir şeylerden bahsetmek için bile doğru zaman değildi. Şimdi Şerif Opal'in çalışmasına izin verme zamanıydı. Carol taşınıyor. Dwight onu at arabasına taşımıştı. Carol adamın her homurtusunu, ağır adımlarının her birini, her gıcırtıyı duymuştu. Fakat daha da önemlisi onları görmüştü, ışık sönmemişti. Dwight onu tablodan aldığında Carol hangisinden daha fazla korktuğundan emin olamıyordu. Işığı kaybetmekten mi, yoksa ışığın bir şekilde onu takip etmesinden mi? Zira Dwight onu yeni bir yere götürüyordu ama nereye? Mezarlığa mı? Bu da neydi, cenazesi mi? Yardım çığlıkları atmadı. Bunun yerine daha önce hiç yapmadığı bir şey yaptı. Carol uğultu kasabasında doğruldu. Bu hareketi gerçek dünyada yineleyip yineleyemeyeceğini, bunun mümkün olup olmadığını henüz bilmiyordu. Fakat doğrulma eylemi henüz tam doğrulanmamış olsa da büyük bir zaferdi. Ah bunu John Bowie'ye anlatabilmeyi ne de çok isterdi. Hattie'ye söylemeyi de ne de çok isterdi. Anne, anne kalk doğruldum ve bu bir kaza ya da tesadüf değildi. Fakat canavar hata yapmıştı. Canavar onu döndürmüş, düştüğü yönden bambaşka bir yöne çevirmişti. Ve Carol belki de ilk kez komada biraz olsun kontrol sahibi olduğuna dair umut beslemeye başlamıştı. Doğrulmak o kadarını kanıtlıyordu. Her şey tuhaf bir şekilde sığınağın görüntüsünün yerini kilerin almasıyla başlamıştı. Sanki Carol bir fotoğraf albümüne Harrow's'un en varlıklı sakinleri için bile fazla kaliteli kaçacak resimlerle bezeli bir deftere bakıyor gibiydi. Evet, komada hala yanmakta olan ışıkta hiç şüphesiz canavarın onun için açık bıraktığı ışıkta sığınak kilere dönüşmüş, kilerin yerini de mutfağa çıkan basamaklar almıştı. Carol o noktadan sonra mutfağın, koridorun, yemek odasının, oturma odasının, giriş salonunun ve ön kapının hareketsiz görüntülerini görmüştü. Fotoğraf albümünün sayfaları görünmez bir el tarafından çevriliyor gibiydi. Fakat kendisini taşımakta olan Dwight'ı görmemişti. Haliyle dakikalar akıp giderken kendini sahibi olduğu evde dolaşan bir hayalet gibi hissetmişti. Dwight'ın sesi uzaktan, derinden geliyor, ayakkabılarının mutfak döşemelerinde çıkardığı takırtıların her biri uğultu kasabasında gökten kaya yağıyormuş hissi veriyordu.
Hanımı saklaymış, al işte saklıyorum.
Dwight Carroll'ı ön kapıdan çıkarana dek çoktan soluk soluğa kalmıştı. Carol bahçe yolundaki at arabasının durağın görüntüsüne baktı. Bir sonraki görüntü az öncekine benzerdi. Ancak bu defa at arabasının kapıları açıktı. Derken kendini içeride buldu. Doğruluyordu, yerdeydi ama henüz tam olarak doğrulabilmiş değildi. Dwight'ın sakladığı Carol tıpkı sığınaktaki gibi ölüden farksız bir şekilde sırt üstü yatıyordu. Fakat akıl almaz bir gelişme kaydettiği hissi, yani doğruluyordu, uğultu kasabasında doğruluyordu. ihanetin ve adeta elektrik verilmiş sinirlerinin beraberinde getirdiği korkuyla savaşırken, Carol'ın zaman ve mekan algısı iyice allak bullak oldu. Çünkü bu defa gördüğü at arabasının içindeki kendi görüntüsüydü. Hala sırt üstü yatan kendi görüntüsü. Gözlerinin kapalı olduğunu, saçlarının alnına döküldüğünü gördü. Hala üzerinde Farah'la bahçede yürürken giydiği sarı elbiseyle kahverengi çizmeleri vardı. Dwight'ın dizginlere asılmasıyla atların toynakları, uğultu kasabasında çığ misali gümbür derken Carol uzun uzun kendine baktı. Bir ayna diye düşündü. Dwight at arabasına Carol'ın hemen yanı başına bir ayna yerleştirmişti. Sanki akıl almaz başarısına rağmen canavarın sığınakta yaptığı hatanın öncesine kıyasla hiç de iyi durumda olmadığını görmesini istermiş gibi aynayı Carol'a dönük vaziyette yere koymuştu. Ama Dwight bunu bilemezdi ve ayna Carol'u korkutuyordu. Fakat korkusunun asıl nedeni aynanın ona gösterdikleri değil, Dwight'ın bir şeyler planladığı anlamına geliyor olmasıydı. Acaba planı neydi? ''Hanırı saklaymış.'' diye bağırdı Dwight. Sesi henüz kazılmış bir mezarın çamurlu toprağıydı. ''Al işte, saklıyorum.'' Carol aynadaki uyuyan yansımasına baktı ve onun John Bobby'nin bir akşam evlerine getirdiği ayna olduğunu fark etti. Bobby söyleyeceklerini önceden çalışmışçasına açıklamaya koyulmuştu. ''Bu odanın ortasına yerleştirebileceğin türden bir ayna. İki tarafı da yansıtıyor.'' Böylece nerede olursan ol kendini görebilirsin ve eğer aynanın yakınlarındayken düşüşe geçecek olursan kim bilir belki de kendini düşerken görmenin faydası olur. Dwight aynayı getirenin John olduğunu bilmiyordu. Gerçi bilseydi de umurunda olmazdı. Yine de John'un yardımsever hediyesini Carol'ın tahmin dahi edemeyeceği bir şekilde kullanıyordu. John Bowie'nin ona verdiği bir şeyi kullandığı için kocasına karşı duyduğu öfke Carol'a çok daha derin bir güç kazandırdı. Bu tam da fena halde ihtiyacı olan şeydi. Aynadaki ellerine baktı, parmaklarına odaklandı. Doğrulmakta olan Carol at arabasının döşemeleri üzerinde kıpırtısız yatan Carol'a bakıyordu. Ve parmaklarını hareket ettirmeye çalışırken Dwight atları bilinmeze, Carol'ın bilinmezine doğru sürerken parmaklarını, gerçek parmaklarını at arabasının zemininden hafifçe kaldırmayı başardı. Ama sonra bir an için yenilgiye uğrayıp tekrar düşerek hareketsiz kalmalarına izin verdi. O anda sığınaktaki imkansız mum ışığında bir belirip bir kaybolan suratlar gibi çok sayıda hırıltılı sesin, çok sayıda gırtlağın çılgına dönmüşçesine kahkahalara boğulduğunu duydu. Işık olsa da, olmasa da, Carol hala uğultu kasabasındaydı ve gerçek dünyada kendini görmenin onu oradan çıkaracağı yoktu. 20. Ayrımın Sonu Sayfa 229.